7 farklı ülkeden onlarca şirketin ilanlarını ayağınıza getiren yazılımcı şirket eşleşme platformu Talentgrid'in katkılarıyla CodeFiction başlıyor.
Evet arkadaşlar, bir yayınla daha birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün DDD konuşacağız. Peki neden DDD konuşacağız? Domain Driven Design yani. Son zamanlarda popülaritesi artan microservices konusunun en böyle beraber iyi giden, en microservices araştırırken karşılaşacağınız konulardan birisi de DDD. Neden böyle olduğunu program esnasında değineceğiz. DDD'nin neden seçmeliyiz, neye göre seçmeliyiz gibi konulara değineceğiz. Fikir bazı, göreceli bazı konulara da değineceğiz. Ondan önce ben önce şey sormak istiyorum. Burada herkes şu an 3 farklı şirkette çalışan ekip var co-hostlarımız arasında. Herkes microservice uyguluyor değil mi?
Evet abi biz de var yani.
Evet. Ama çok böyle hani...
Mikroservis olduğunu düşündüğümüz şeyler yapıyoruz hemen.
Zaman varsa çıksın falan diyeceksin tamam.
Yayından çıksın.
Kimlerle yayın yapıyoruz?
Peki şey soracağım. Mesela mikroservisler bir servis yazacaksınız. Bunun ayrı bir ekip olup olmaması gerektiğine nasıl, neye göre karar veriyorsunuz diye bir soru atayım. Oradan bağlarız.
Yani şeyleri belirliyoruz sanki. Faaliyet alanına göre belirliyoruz gibi geliyor. Yani orada bir hani çok kötü açıklayacağım galiba ama benzer işler yapan ve farklı işler yapan ekipler var. Yani domain anlatmaya çalışıyorum gibi oldu.
Ya şey var en basitinde hani business metrikler etrafında takım oluşturma var. Çok uygulanabilir bir yöntem. Dolayısıyla yazdığım servis belli bir business'a sahipse ve business belliyse sadece o business'la ilgili yapacağım işleri sadece ona göre bir takım oluşturarak ilerletebilirim.
Uzmanlaşma, özelleşme aslında.
Bizde problem alanına göre ya çözdüğümüz problemler var. O problem alanı eğer başlı başına bir uzmanlık veya başlı başına bir uygulama gerektiriyorsa ve yeteri kadar karmaşıksa onu ayırıp farklı bir domaine yerleştirmeye çalışıyoruz.
Domain ne?
Bu noktada evet, domain konusuna geldik. Domain ne? Sizin mesela Uğur, sizde şey ne? Domain, böyle domain dediğimiz kavram sizde ne diye geçiyor ya da subdomainleriniz neler?
Ben şöyle ayırıyorum. Ya biz resmi olarak domain driven design yapmıyoruz ama içeride business'ı çok iyi bilen insanlar var şirketin ilk kurulmasından bu yana. Kendi aramızda spesifik bir dil gelişiyor zaten ve zamanla DDD yapmamamıza rağmen herkes aynı noktada şeyde buluşuyor işte. Biz enerji datası topluyoruz binalardan ve datayı toplamak bir problem ve datayı topladığımız noktaya bir tane domain dedik mesela. Domain kelimesi hiç kullanılmasa bile orada mantıksal bir şey var yani, çerçeve var diyeyim ve bunun için ayrı bir takım var. Bu takımın da kullandıkları tekniklere göre ayrı subdomainleri var. Ama datayı toplamak, data collection bir tane domain. Bu kesin yani. Onun altında da işte datayı nereden topladıklarına göre farklı problemleri çıkıyor. Ve bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Bunları da subdomainlere ayırdık. Subdomainleri de aslında ayrı repolara ayırdık. Biz böyle şekillendirdik en azından. Bir tane core domainimiz var. Core domain'de de uygulamanın kendisi yani ana business logic duruyor. Orayı da ayırmayı düşünüyoruz zamanla. Ama hani en önemli iki kısım tabii ki datanın toplanılması ve datanın serve edilmesi yani. Bizim iki tane ana domainimiz var böyle bakınca.
Orada core domain, ana domain deyince güzel bir noktaya değindin. DDD'nin bir öncelikle bir şeyi çözmek lazım sanki değil mi? DDD yapmak dedik ya. Şimdi DDD uygulamak dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? O birçok kişinin şey olabiliyor, yanlış anlaşılabiliyor. Yani yanlış anlaşılmaya çok müsait çünkü biz developerlar olarak her zaman teknik tarafa, koda bakmaya çok odaklanıyoruz. O da bizi DDD'yi yanlış anlamaya itebiliyor. DDD'de iki tane farklı konu var, iki tane farklı başlık var. Aslında bir tactical patterns ve stratejik pattern. Mesela şimdi tactical patterns uyguladığımızda yani aggregate'lerimiz, entity'lerimiz, repository'lerimiz olduğunda DDD uyguluyoruz diyebilir miyiz? Diye bir soru atayım ortaya.
Ya buradan belki şeye mi gelmek gerekiyor aslında? Olayın sadece teknik bir konu olmadığına mı gelmek gerekiyor bilmiyorum. Belki de onu vurgulamamız gerekiyor. Benim bugüne kadar tecrübe ettiğim konu şey domainlerimiz aynı. Sırf developerların katılımıyla şirkette implemente edilecek bir, nasıl diyeyim, yöntem değil gibi geliyor bana domain driven design. Yani herkesin kafasında o temel kavramların oturtulması, işte o ubiquitous language, bounded context, bilmem ne işte domain modeling gibi konuların oturtulması. Aslında yani sadece teknik mimarsal bir konuyu çözmeye çalışmıyoruz galiba. Organizasyonel bir yapıyı çözmeye çalıştığımız için aslında sadece bu tactical patternleri kendimize göre uygulayarak sanki DDD yapmış olmuyoruz gibi hissediyorum ben. Benim görüşüm bu şekilde.
Evet abi, ben de seninle aynı noktadayım. Yani daha soyut aslında bir kavramdan bahsediyoruz. Yani bu sadece bir yazılım geliştirme paradigması değil. Aslında bütün organizasyonu ve işi yönetme paradigması. Ve bunun bir alt kolu tabii ki teknik yere dokunuyor. Ama aslında daha üst bir katman var yani. Business'la entegre olabilecek bir yapı kurmak gerekiyor. Onun altına yazılımı çok daha sağlıklı geliştirebilmen için kurulmuş bir çatı belki denebilir. Onur, sen ne diyorsun abi?
Peki burada en başta söylediğimiz şey vardı ya, iki tane değerli domainimiz var demiştin. Aslında herkese sorayım. Burada core domaini, o değerli dediğimiz domaini neye göre belirliyoruz? Nasıl ortaya çıkartıyoruz?
Abi bu çok zor bir soru. Sanırım şöyle düşünüyorum ben. Orası olmadan bizim business'ımız devam edemez yani. Mümkün değil sonuçta.
Şirketin para kazandığı yer.
Evet abi, yani biz data topluyoruz. Datayı satıyoruz sonuçta, yaptığımız iş bu. Belli bir datamız var. Data toplamayı bugün bıraksak mesela elimizdeki datayı hala satabiliriz. O yüzden datayı serve ettiğimiz yerin aslında ana domain veya core domain olması gerekiyor. Data toplamak da onun tabii ki çok aşırı önemli bir kısmı. Ama o olmadan bir süre en azından o gemi hala yüzmeye devam eder. Ben
galiba
böyle düşünüyorum.
Böyle de bir şey var yaklaşım. Senin diğer firmalardan ya da işte benzer ürün yapan diğer şeylerden, ürünlerden ayıran nokta, seni öne çıkaran nokta neresi acaba? İşte orası biraz daha core domain olabiliyor diyebiliyorum. Ve bu da işte şeyden, zamandan zamana göre de değişebiliyor gibi. Yani en başta dediğin gibi belki datayı toplama kısmı bizim için core domain şu anda. Ve o olmadan işimizi yapamayız. Ama ileride yine o olmadan işimizi yapamayız ama artık orası belli bir olgunluğa gelmiştir. Ve bizi öne çıkaran taraf o değil, başka bir taraf olmaya başlamıştır. Orası, oraya daha çok önem vermemiz gerekiyor olabilir. Ve o zaman orası core domain olabilir diye düşünüyorum.
Evet, bununla ilgili güzel bir grafik var bu arada. Barış'ın dediğiyle paralel. Model complexity ve business differentiation diye iki tane farklı şey var, eksisi var. Burada domainlerinizi yerleştiriyorsunuz ve işte hem model complexity'si yüksek hem de business differentiation'ı yüksek olan yer sizin domain, sizin core domaininiz oluyor. Bu da şöyle, mesela şimdi dedik ya, parayı aldığımız değerli yer. Atıyorum bir e-ticaret domaini için checkout, parayı aldığın yer. Aslında core domain'in anlamına gelmiyor senin. Senin o business differentiation dediğimiz şey, diğer rakiplerinden farklılaştığın yerler nelerdir? Buna göre customer service'te sivriliyorsan senin checkout, parayı aldığın yer değildir. Diğer rakiplerinden sivrildiğin yerdir deyip sana bıraktım.
Ya şey de diyebilir miyiz peki? Hani DDD'de uygulamak için karmaşık olması gerektiğini söylüyoruz. Benim asıl para kazandığım yer karmaşık değilse benim şirketim çok hızlı başka firmalar tarafından yakalanıp geçtiği bir anlamda da geliyor olabilir mi bu?
Güzel nokta.
O zaman benim para kazandığım yer aynı zamanda da karmaşık olmalı. Ben uzun vadede survive etmek istiyorsam, DDD'de uygulamak istiyorsam.
Karmaşık olmak bir amaç mı lan? Şimdi benim kafam karıştı.
Karmaşık değilse rakipler seni çok hızlı taklit edebilir demek.
Ha, o anlam, o anlamda.
Evet, ama o DDD'nin problemi değil gibi ya.
Evet.
Sanki o senin business problemin yani. Çözdüğün problem belki çok karmaşık bir problem değil yani.
Evet. DDD'nin güzel noktası işte tamam business problemi, ama sana bu business problemini görünür kılmak ve şirket stratejini belirlemek açısından da bir framework veriyor. Yani sen core domain'i atıyorum, işte bu scooter'lar çok çıktı ya, şu an Türkiye'de, İstanbul'da en azından böyle bir 10 tane falan farklı firma vardır. Eskiden bir tane firma vardı. Aslına baktığın zaman o business kopyalanabilir bir business. Ama çıktığında core domain neydi? İnsanların o scooter'ı kiralayıp bir yerden bir yere gitmesi ve kolaycık para ödemesiydi. E şimdi sen çıktın, rakiplerin çıkınca bu sefer bir şeyleri farklı yapman gerekiyor. Yani şey olmayabilir dediğiniz gibi, taklit edilemez bir domain olması gerekiyor. Yanlış olabilir ama taklit edildiği durumda da yeni rakibi çıktığında da bu sefer değiştirmen gerekiyor core domainini. DDD'de burada sana gösteriyor, bak artık senin bu değil core domainin, yeni bir şey bulman lazım başka bir domaininde diye, sivrilmen lazım diye.
Bir core domainin var, evet. Hani bu seni özel kılan, diğerlerinden farklı yapan, para kazandığın yer olabilir ama günün sonunda bu amacına ulaşmak için Yani core domainini işletmek için aslında bir sürü subdomainin olması gerekiyor değil mi? Bu şey yapması için. Aslında burada hani en önemlisi core domain'dir de diyemeyiz. Yani atıyorum bir payment domainin yoksa, ödeme alamıyorsan aslında hiç o işi yapamayacaksın. Veya ne bileyim bildirimlerle ilgilenen e-mail, SMS'lerin, push notification'la ilgilenen bir yapın yoksa aslında bunları gönderemiyorsan gene işini yapamıyorsun aslında. O yüzden şey de diyebilir miyiz? Olay birazcık da subdomainlerin birleşimi. Yani bir şirket birden fazla subdomain işletiyor ve ortaya bir domain çıkıyor. Diyebilir miyiz? Çok basit indirgedim.
Bence çok güzel bir tanım oldu. Yani evet, orada support ve generic domainlerden de bahsetmek gerekiyor. Yani support domainin senin core domainin devam etmesi için var olması gereken domainler. Bu arada şeyde yanlış da anlaşılabiliyor işte. Support domain core domainden daha mı değersiz falan gibi. Hayır, kesinlikle böyle birbirleriyle alakalı bir şey yok. Değerli değersiz bir konusu yok. O business yürümesi için hepsi DDD'de şeyi söylüyor. Yani generic domainin business definition'ı düşüktür, model kompleksitesi de düşüktür. İstersen şey yapabilirsin onu, outsource edebilirsin. Ama support ve core'u tutmaya çalışabildiğince diyor sadece sana. Olmak zorunda yani bunlarda. Payment olmadan core domain'in hiçbir şeyi kalmıyor.
Ya ama mesela farklı bir use case olarak düşünürsek, eğer e-ticaret firmasıysan ve sürekli satış yapıyorsan, evet payment gerçekten çok kritik, senin core domainlerinden bir tanesi. Ama aylık ödeme alıyorsan, ay başında charge ediyorsan ve ayın ortasında payment giderse sorun yaşamıyorsan, payment burada subdomain olabilir.
Ya payment galiba her şekilde zaten subdomain ama önemini mi şey yapmaya çalışıyorsun? Ya ben öyle algıladım. Mesela sizin olabilir. Çünkü sizin ayrı bir payment gateway'leşip onu bir SaaS olarak sunma galiba şeyi de var Trendyol'un, ama diyelim ki öyle değil de sadece kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir şey yaptığınız zaman gene o aslında bir subdomain olmuyor mu payment'teki gibi? Ama işiniz sizin şey değil, ödeme almak değil yani.
Biraz şeye göre değişiyor işte ya. Yani senin yaptığın business'e göre...
Bakış açın.
Evet, bakış açına göre yani şeye göre işte evet. Yani başka bir business'ta Fırat'ın dediği gibi işte ayda bir belki ödeme alıyorsun, yılda bir alıyorsun. Onu gerçekten şey yapabilirsin, outsource edebilirsin yani o tarafı ya da başka bir yerde de şeye göre işte yine business'ına göre işte farklı domainler core domain olabilir gibi. O biraz daha şu anki Onur'un anlattığı şey e-ticaret domaini üzerinden örnek verdiği için.
O zaman sana şey imkanı da mı veriyor domainlerimizden? Build or buy kararını vermene de mi yardımcı oluyor? Bunu biz şu an işletemeyiz, third party'lere devredelim gibi.
İşletemeyiz şey yapıyor mu bilmiyorum ama bir suggestion'da bulunuyor anladığım kadarıyla. Yani bunu, bu domaini ya da işte bu şeyleri outsource edebilirsin. Ya da işte bir tool'la vesaireyle çözebilirsin içeride yapmak yerine gibi bir suggestion'da bulunuyor sanırım.
Yani şey diyebilirsin, domain driven design aslında senin business'ını mantıksal parçalara bölüp sana transparan bir şekilde onları tek tek değerlendirmeni sağlıyor. Yani. Ondan sonra da artık işinin durumuna göre veya nasıl bir iş yaptığına göre senin o konuda daha iyi kararlar almanı sağlıyor. Tabii ki buy or build kararı da bunlardan biri. Ama senin objektif bir şekilde mantık çerçevesinde hepsine tek tek bakıp hepsini kendi içinde değerlendirip ondan sonra da onların arasındaki ilişkiyi inşa etmeni sağlıyor.
Yani aslında burada en başta dediğimiz gibi o tactical pattern'leri yapmadım. Hatta bırak tactical pattern'leri, bir kısmını bile yaparak DDD'de yazılanlardan eğer business value üretebiliyorsan DDD yaptığını söyleyebilir. Önemli olan bu mindset'te olmak. Ve sanırım burada en önemli şeylerden birisi şu an ilk ben söyleyeceğim. Yayından önce bunu nasıl söyleyeceğiz diye düşünüyorduk her zamanki dert. Muhtemelen doğru telaffuz yine edemeyeceğiz de. Ubiquitous language. Doğru mu oldu? Yok, çok yanlış oldu. Ubiquitous.
Programın devamında ortak dil olarak geçecek.
Vay, ben kendim ateş attım. Bize söylemeyecek mi?
Ubiquitous.
Söylemek istediğiniz zaman söyleyeyim, ben düğmeye basacağım.
Bir tane ortak dil alabilir miyiz Barış?
Hemen geliyor.
Ubiquitous.
Language'i. Aslında birazcık şeye varıyor değil mi? Yani dedik ya işte DDD uygulamak ya da ne kadarını uygulayınca DDD uyguladık demek oluyor. Bir ekibin bir işe başlarken ne yapması gerekiyor? Biraz ondan da bahsetsek iyi olabilir yani. O discovery fazdan neler yapabilir DDD perspektifinde gibi. Burada var mı sizin deneyimlediğiniz, yaptığınız şeyler DDD uygulasak mı uygulamasak mı dediğiniz zaman?
Abi biz şöyle bir çalışma yaptık. Biz bir kere CodeFiction'da hani sen ben Fırat Barış şey yapmıştık ya. Event Storming nasıl yapılmalı, ne yapılmalı gibi çalışma yaptıktan sonra abi. Biz bunu şirket içerisinde yeni yapacağım, sırf yeni yapacağımız işler için değil, mevcut akışlarımız için de baştan Event Storming yapıp haritalamaya çalıştık. Ve bunu yaparken business insanlarını ve product manager'ları da kattık sürece. Ve bir alışma sürecinden sonra aslında onların da temel kavramlara hakim olmasından sonra çok üretken bir çalışma haline geldiğini düşünüyorum. Event Storming galiba bu işin en önemli şeyi gibi hissediyorum ben. Buna domain modeling de diyorlar galiba. Aslında domain modeling'i yapmanı sağlayan bir tool diyelim event storming'e sanırım. Brainstorming'den mi geliyor lan? Şimdi aydınlandım.
Tamam. Peki neleri, event storming neleri ortaya çıkarmanızı sağladı? Böyle konuştuğumuz bu başlıklar içerisinden neleri çıkardınız?
İlk abi aslında ortaya bir şey çıktı. User'ın journey'si çıktı en başta. Çok kabaca bir funnel çıktı hani. Nereden giriyor, nereye gidiyor diye. Ondan sonra aslında şeyler çıkmaya başladı. Hangi komponentlere dokunduğumuz ortaya çıkmaya başladı. Yani bir hangi event'i fırlattığımızda, bu event illa fırlatmanız gereken bir şey de değil. Ne olduğunda ne oluyor? Şunu yaptığımızda notification yolluyor. Şunu yaptığımızda payment yapıyoruz. Şunu yaptığımızda matching yapıyoruz. Burada provider'larla şeyleri eşleştiriyoruz. Ondan sonra şu servisler çağırıyor. Şurada third party'lere gidiyoruz gibi bir mapping çıkmaya başladı abi. Ve onu görünce aslında güzel oluyor dünya yani. Onu görünce kafanda şeyi de çizebiliyorsun. Abi bak, galiba bizim sorumluluğumuz burada başlıyor. Bizim boundary'lerimiz bunlar ve burada bitiyor. Bizim expert olmamız gereken alan burası konusu daha netleşiyor ekibin konusunda. Ve bu ağacı sallayıp meyveleri düşürebildik. Yani şöyle anlatayım. Takımların üzerinde hangi sorumluluklar olmalı? Yani yeniden domain takımlarına bölünmemize çok yardımcı oldu. O sürecin ortasındayız şu an. Şeyi fark ettik yani. Bazı takımlarda çok fazla sorumluluk alanı varmış. Veya bak burada bir alan var, bunu kimse own etmiyor. Ama herkesin buna ihtiyacı var. Mesela bunun için ayrı bir takım kurmamız gerekiyor belki. Buna bir domain gibi bakıp burada bir ekspertiz edinmemiz gerekiyor gibi şeylere sebep oldu. Herkes için aynı mı oluyor ama bize çok yararlı oldu yani. Ve sürekli iterasyonla yapıyoruz bunu.
Evet abi, o birden fazla takıma bağlı olan yerler var. Bir onu ortaya çıkartıyor. Bir de hiçbir takıma ait olmayan, böyle İngilizce'de sandalyelerin arasında düşen diyorlar galiba, kısımlar var. Onları çok ortaya çıkartıyor. Bir de mevcut takımlarına maplediğin zaman sorumlulukları, en böyle sıkıntılı, en yoğun takımlarını falan da çok güzel bulabiliyorsun aslında. Oha diyorsun, bu takım 10 tane şeye bakıyormuş ya. Ne kadar çok falan diyorsun yani. Bir de tabii aslında ortak dil diyeceğim şimdi. Ortak dile yardımcı olmadı mı İrgin? Yani aynı dili konuşmaya başlamış olmanız gerekiyor bir noktadan sonra.
Aynen, ona yardımcı oldu. Mesela business insanlarının ve bizim konuyu aynı kavramı farklı kelimelerle ifade ettiğimiz ortaya çıktı mesela o toplantıda ve onları ortaklaştırıp bir şey gibi, cheat sheet gibi çıkartıp işte onları şey yapmaya başladık, ortaklaşmaya başladık yani. O çok önemli ya, yani aynı dili konuşabiliyor olmak, çünkü başka türlü karmaşaya sebep olabiliyor. O yüzden gibi kutuz, gibi kutuz dedi.
Teşekkür ederim. Çıkarttınız mı peki bu çalışmanın sonunda context map'ler de çıktı mı? Context map'ler, bunların arasındaki transition'lar, bunları da yapmış mıydınız event? Çünkü yapıyorsun ya, günün sonunda event storming'in sonunda bounded context'leri de çıkartıyorsun. Az önce boundary'ler belli oluyor dedin ya, o çok önemli. Boundary'leri çıkartıyorsun. Ondan sonra artık bir koyman lazım. Bak hala bir satır kod yazmadın, o çok önemli yani. Yani DDD konusunda anlaşılması gereken en önemli şeylerden birisi. Bunları yapıyorsun, boundary'lerin ortada, işte ortak dili çıkarttın. Eventler belli oldu, use case'ler belli oldu ama tek satır kod yazmadın, ama yani bu şey demek değil, DDD yapmıyorsun anlamına gelmiyor senin. Günün sonunda boundary'leri çıkarttın ve bounded context'ler de ortaya çıktı. Sonra o bounded context'lerin context map'lerini de ortaya çıkartmış mıydınız, onları da çizmiş miydiniz?
Onlar abi yavaş yavaş çıkıyor. İlk bizi yönlendirdi bu. Bizim bounded context'lerimiz var. Bir tık, ya ben belki formal olarak aynı dili kullanamayabilirim mesela, ama çıktı ortaya. Mesela user dediğin entity'nin her domain'de farklı bir manaya geldiği ortaya çıktı mesela. Ona çok yaradı ve buradan doğru gitmeye başladık. O zaman bunların birbirlerine olan bağımlılıklarını azaltmak için daha event driven bir şekilde gitmeliyiz ve herkes kendi datasını aslında kendi tutmalı deyip mikroservisleşmenin temeline doğru bir yolculuğa çıkmış olduk. Hani bence yanlış değil de eksik yapmış olabiliriz geçtiğimiz aylar. Biz kendi şirketimiz için söylüyoruz. Yani ilk mikroservisleşmeye çalışmak, hani şunu bölelim, şu endpointleri ayrı ayrı yerlere gidelim. Yani belki çok verimli olmuyor ama işte data ownership derken de onu kastediyorum. Aslında domainlerin kendi datalarını da belirleme. Sanki birazcık o kısmı da var. Yani atıyorum payment diye bir domainim var. Evet, o da user'a ihtiyaç duyuyor ama her şeye ihtiyaç duymuyor. Belki user onun için sadece kredi kartı ve ne bileyim bize bakiye diye bir kavram var. İşte hizmet verenler bakiye yüklü hesaplarına teklif verirken bakiyelerinden düşüyor o para. Sadece onun map ettiğin bir kavram senin için ve belli işte eventlere subscribe olduğun zaman kendini güncel tutman yeterli. Bütün şeye ihtiyacın yok. Mesela user onun için sadece o. Ama mesela BookNow diye bir domainimiz var. Rezervasyon modeli. Ben şu an onu anlatıyorum. Orada mesela kullanıcılardan subscription yapıyoruz. Temizlik alacağım ben 12 ay boyunca. Her hafta temizlik almak istiyorum diyorsun mesela. Onun için orada subscription için önemli user. Ama mesela bu üçü birbirini kullanıyorlar oradan. Subscription yapabilmek için payment'a gitmen gerekiyor. Oradaki one-to-one context'e gitmen gerekiyor ama her ikisinde user'a ihtiyacı var. User'la ilgili bilgilere ihtiyacı var gibi bir yapılanmaya doğru gittik. Tam sona cevap olduğunu bilmiyorum.
Yok, birebir tam olarak dediğin aslında. Yani sen user'ı daha büyük resim içerisinde şeyi çıkartıyorsun. Bu user işte farklı anlamlar ifade ediyor. O zaman ben bunu bütün domainlerde lokalize etmem gerekiyor diyorsun. Ya da işte context map'lerde bunu sağlıyor işte. Ya da diyorsun ki bu datayı her zaman bir API üzerinden diğer taraflar alır diyorsun. Ya da diyorsun ki bu servisteki herhangi bir değişimden A servisindeki bundled context'in modelindeki değişimden B servisi her zaman etkilenir. Biz bunu kabul ediyoruz by design olarak diyorsun. Bu sayede bu senin işte bir yıl sonraki bir domainde işte bir replatforming yapacaksın, bir değişiklik yapacaksın. En baştan bunu kabul etmen sağlıyor. Yani bu sayede hani şey tartışmaları da çıkmıyor. Ama abi işte biz çok etkileniriz öyle yaparsak falan filan gibi şeylere önüne geçmiş oluyorsun.
Ben sadece ufak bir soru soracağım burada. Bu event storming'de şey de ortaya çıkıyor ya, bu ortak değil. Neye ne diyeceğiz? User'dan bahsettin az önce. İşte mesela orada herkesin şu zamana kadar kullandığı bir şey var atıyorum. İşte müşteri temsilcisi diyorlar mesela. Müşteri temsilcisi ya da işte empty diyorlar, bir kısaltık falan. Onlardan birisine karar kıldın. Onu işte koda döktüğün zaman da genelde o aynı ortak dili kullanmak açısından yazılımcılar da aynı ortak dili kullansın deniyor ya. Bu sefer orada şey mi, işte müşteri temsilcisi diye mi yazmak gerekiyor? Oradaki şey nasıl? Yönelim, yöntem nasıl acaba?
Sana da kalmış. Sen şirkette eğer business ekibinde, bu arada böyle bir şey de var. Yani event storming'de yaptığın commandlar aslında gün sonunda senin metotların oluyor. Birebir oradan alıyorsun ve onun ismini metot olarak yazmaya başlıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Çünkü işte business ya da domain expertlerin de o koda girip baktıklarında anlamaları gerekiyor. İşte kargo ücreti eklenmesi falan gibi böyle okuyabilmeleri gerekiyor. Sen şirketinde işte İspanyol bir şirketsin ve çok lokal bir business'ta çalışıyorsun. Küçük bir ekipte çalışıyorsun. Şey yapabilirsin. İspanyolca yapabilirsin bu ismi. Ama hani işte müşteri hizmetleri, yine aynı şey Türkçe için de geçerli. Müşteri hizmetleri diyeyse ve international olmama gibi bir şeyin varsa, belliyse bu, yine o şekilde devam edebilirsin. Ama günün sonunda business'ın o kodu okuyup anlayabilmesi iyi oluyor.
Abi ben burada çok gerildim şu anda ya. Nasıl Türkçe değişken ismi mi vereceğiz yani? Nasıl olabilir böyle bir şey ya?
Yıllarca söylediğimiz şey.
Fonksiyon ismi ya. Evet, kargo evet. Ücreti ekle fonksiyonu olabilir mi yani? Nasıl olacak?
Tabii yani eğer şeysen, tabii iyi bir pratik değil yani. Gün sonunda uluslararası, international'da bir iş yapıyorsun. Ama hayır, işte devlet işi yapıyorsundur, bir şeydir, yapabilirsin. Bununla ilgili bir şey yok. Tartışılan bir konu bu arada forumlarda. İnsanlar evet yapabilirsiniz de daha sıcaklar. Ben de daha sıcağım.
Değiştirmek bir yöntem değil mi? Bu event storming esnasında işte bu ubiquitous language'i belirlerken şey yapmak mantıksız mı? Yani işte hani buna Türkçe bir isim verdik ama hani Bitcoz yazarken Türkçe isimlendirmeler kullanmıyoruz. Hani buna farklı bir isim verelim falan filan gibi bir tartışma açmak. Orada da insanların gerçi bir alışageldi şeyleri var yani. Bu zamana kadar hep demişler yani, müşteri temsilcisi demişler. Bu saatten sonra işte diyorum agent mı diyeceğiz falan. Hani onlara alışması da bir şey, bilemedim.
Şeyse yani müşteri hizmetlerini işte agent gördüğünde de ona insanlar adapte olabiliyorsa, işte tam olarak it depends kısmı o ya. Yani insanlar adapte olabiliyorsa, anlıyorlarsa okey. Yani bence gün sonunda yazı sektöründe iş yapıyorsan, İngilizce yapsan herkes onu kabul eder, anlar diye geliyor. Aklıma uçu örnek bile gelmedi yani, niye lokal dili kullanırsın.
Peki şeyi merak ediyorum. Ne noktada domain driven design'a bir geçiş yapmak gerekiyor? Ya da ne noktada bu artık senin business'ın için kıymetli bir şey oluyor ki sen bu işi yapmaya, bu şekilde yapmaya başlıyorsun? Ve tabii şey sorusu apayrı. Mevcut olan bir şeyi nasıl DDD'ye dönüştürürsün? O soruyu sormuyorum. Bence o başlı başına bölüm yani, o dönüşüm. Ama hani nasıl karar veriyorsun yani bunu, bu tekniği kullanıp kullanmayacağını?
Ya Onur, cevap vermeden benim aklıma şu geliyor. Yani amacı galiba şeyi aslında kompleksite problemini çözmek domainin. Hani bir ortada çok karmaşık bir business problemi varsa sanırım artık orada bir domain gibi bakmak gerekiyor gibi hissettim ben. Hani tam soruna bir cevap mı bilmiyorum ama hani şirket büyüdükçe, business ihtiyaçları karşılaştıkça artık burada bir organizasyonel bir değişiklik yapman gerekiyor yani. Ve ana yaptığın işin sağlıklı çalışabilmesi için de işte yardımcı domainleri kurman gerekiyor. Ana işine daha uzmanlaşman gerekiyor falan. Hani bunu zaten hani istersen domain driven design de başka bir şeyde zaten bu uzmanlaşmaları yapman gerekiyor. Domain driven design sana sadece galiba bir burada bir kendini kanıtlamış bu arada bir şey. Bir guidance veriyor yani. Benim bir soruna cevap versem bu şekilde cevap veririm deyip sponsorumuz Talent Grid'den bahsediyorum birazcık. Talent Grid'de biz geçen sene de çalışmıştık. Bu sene de çalışıyoruz tekrardan, bizim ana sponsorumuz. Yani genelde bölümlerde başka şirketlere geçmek isteyen yazılımcılar açısından bahsettik. Ama aslında Talent Grid bence kaliteli insan kaynağına ulaşmak isteyen şirketler için de çok güzel bir platform. İyi bir matching algoritmaları var. Çok fazla developer'a ulaşabiliyorlar. Ve bu konuda da çalışan insan kaynakları da teknik konularda da uzmanlaşmış insanlar. İhtiyaçlara göre doğru developer'la doğru şirketi eşleştirebiliyorlar. O yüzden bir şirketseniz ve hızla büyümeyi düşünüyorsanız, ekibinizi büyütmeyi düşünüyorsanız Talent Grid size bu konuda yardımcı olabilir. Bence mutlaka bir göz atın.
Burada konumuz galiba DDD'yi nerede uygulayacağımdı değil mi en son? Benim aldığım kadarıyla stratejik paternleri her durumda uygulayabiliyoruz. Şirketi kurarken bile uygulayabiliyoruz. Her yere apply edebiliyoruz. Burada sanırım soru tactical paternleri uygulayacak mıyız, uygulamayacak mıyız sorunu. Çünkü bu tactical paternler aslında ciddi bir karmaşıklık getirecek. Buna ihtiyacımız var mı, yok mu? Ya orada zamanında okuduğum bir kitap sayfasından örnek vereceğim. Diyor ki eğer senin yapman gereken şey sadece create, read, update, delete ise DDD'ye girme diyor. Şirketin de parasını harcama, kendi de zamanını harcama diyor. Çünkü senin bu karmaşıklığı getirmek için ciddi bir use case'in yok diyor. Eğer böyle 30 civarı use case'in varsa yine uygulama diyor. Ama hani uygulayabilirsin belki, oradan bir puan alabilirsin diyor. Eğer 30 ila 40 arasındaysan bir karar vermen lazım diyor. Eğer ileride şey yaşayacak mısın? Bu domainin kompleks olabileceğini öngörüyor musun, öngörmüyor musun? İşte buradan belli bir puan veriyor. Eğer yeni bir domaine giriyorsan, daha önce hiç yapılmadığını düşünüyorsan burada DDD'de uygulaman çok mantıklı olabilir diyor gibi böyle bir puanlama sistemi var. Bunu paylaştık.
Bunu paylaşalım ya. Bence geçen de konuşmuştuk bunu kendi aramızda. Bence güzel bir, nasıl diyeyim, karar verme mekanizması olarak kullanılabilir. Benim bir de şöyle bir şey ekleyebilirim. Hani bir şeye sanki şimdi şey gerekiyor ya, domain driven design uygulamak için bence en önemli koşul domaini bilmek. Yani daha doğrusu bir uzmanlığın olması. O yüzden sanki bana, benim hissettiğim bu, bir legacy yapını veya yazmış olduğum bir şey değildi diye geçirmek sıfırdan yapmaktan daha mantıklı geliyor. Çünkü yıllar içerisinde sen zaten domainini öğrenmişsin, boundary'lerini çizmişsin büyük oranda. Yani şirkette bir know-how oluşmuş şey olarak. Aslında birazcık da ne yapacağını biliyorsun. Yani yıllardır yaptığın core business'ın var. Onu daha strategik hale getiriyorsun belki de. Daha kolay gibi geliyor. Ya coding kısmını kastetmiyorum. O mantaliteye geçmek belki daha kolay oluyordur diye düşünüyorum ben.
Bu arada yani mikroservis çok iyi gidiyor ama hani mikroservis yapmadan da aslında DDD yapılabilir. Bence tactical patternler böyle %100 işte çok üstüne, yani nasıl diyeyim. Mesela CQRS, Event Sourcing gibi konularda artık bu DDD'nin üzerine çok daha iyi olan, match olan architecture'lar. Ama hani bunları yapmak da değil. Günün sonunda birazcık daha böyle uygulamanın mimarisi gibi bakınca işe, aslında DDD'nin o tactical pattern'lerini yapmak bana çok da böyle kompleksiteyi arttıran bir şey olarak gelmiyor. Yani atıyorum hexagonal mimaride başlamak, monolith yapıyorsan bile. Böyle domain model diye ayrı bir şey yapıp oralara domainler yapmaya çalışmak. Çünkü hani sonradan mikroservise dönüştürmek, dönüştüreceğin zaman ya da işte domainleri ayıracağın zaman da 3 aşağı 5 yukarı zaten bu mindsette hazır halde olmuş olursun gibi geliyor.
Abi çok güzel bir şey söyledin ya. Biz aslında tam o dönüşüme başladığımızda benzer bir yerden yola çıkarak zaten o decomposition'a başlamıştık. Burada benim merak ettiğim şey konusu ya. Bir, tactical patterns dediğimiz zaman artık yazılım noktasına gelmiş oluyor muyuz? Yani tamam, stratejik patternlerden bahsettik ama tactical patterns dediğimiz zaman artık ne bileyim messaging queue'lara mı geliyoruz veya CQRS'e mi geliyoruz? Ya artık yazılım noktasına mı iniyor? Bu ikisinin ayrımını biri yapabilir mi bana?
Ya şeyde, kitapta çok açık bir şekilde tactical patternlerde işte aggregate root'lardan, repository, entity, value object gibi şeylerden bahsediyor. Bunlar tactical patternler. Bu tactical patternleri yapıp İşte tamamen event-based bir sistem kurmana da gerek yok. Ama bir scale problemin olduğunda ya da business complexity'nin arttığında sana bu şekilde yaparsan daha iyi, işte read ve write'ları ayırırsan daha iyi olacağını söylüyor. Eventually constant bir sistem yaparak. Ama hani tactical pattern'lerin bu işte aggregate root kavramını kullandın diye ya da domain event'ler fırlatıyorsun diye DDD yapıyor olmuyorsun. Bir de DDD light diye bir konu var. Sadece işte o DDD'nin tactical pattern'lerini %100 yaptığın dünyaya hazır bir oraya geçiş için işini kolaylaştıran hazır bir pattern uygulamış oluyorsun aslında. Onu ben değerli görüyorum yine de onu yapmayı. En azından bu şekliyle başlamayı.
Aktif olarak iş aramıyor olabilirsiniz. Yine de Türkiye, Almanya, Fransa veya İngiltere gibi birçok ülkeden şirketin yazılımcı ilanlarından haberdar olmak istemez misiniz? Hem de bunu piyasadaki yüzlerce iş ilanını gezmeden yapabilmenizin bir yolu var. Yazılımcı şirket eşleşme platformu olan TalentGrid'in geliştirdiği çözüm ile bu süreç yazılımcılar için çok kolay. TalentGrid'e kayıt olun, kriterlerinizi belirleyin ve sıfır eforla 7 farklı ülkede kriterlerinize uyan pozisyonlara kolayca başvurun. Kayıt olup hemen size özel yazılımcı profilinizi oluşturmak için talentgrid.io/codefiction adresine gidebilirsiniz.